Ayrım 7. Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 69. Yaşlı Boşiman Çayı benim ancak omzuma geliyordu. Oysa ben de dev yapılı değilimdir bildiğiniz gibi. O da çıkık elmacık kemikleri, çekik gözleriyle, yassı burduyla tipik bir Boşiman'dı. Ancak derisi kurumuş kırışmıştı, tüm gövdesi kırış kırıştı. Kafasındaki kısacık kıvır kıvır saçları iyice ağarmış olmasına karşılık, dişleri insanı şaşırtacak derecede kusursuz bembeyaz ve gözleri de pırıl pırıl kapkaraydı. Arkadaşının bizi nasıl öldürmeye kalkıştığını ona söylediğim zaman buna pek güldü. Genç Boşiman'ın adı Gal'mış ve Çayi'nin kızlarından biriyle evliymiş. Bunun için Çayi ona rahat rahat takılabiliyordu.
''Güneş kuşu beyaz bir hortlaktır. Çabuk vur onu Gal, çabuk!''
Gal çok utanmıştı. Önüne bakıyor, gözlerini bir türlü kaldıramıyordu. Ben de isteksizce güldüm. Kulağımın dibinde vızıldayan okların sesi henüz belleğimde pek tazeydi. Çayi birden gülmesini kesti, merakla sordu. ''Tütünün var mı güneş kuşu?'' ''İngilizce, aman tanrım, çok yazık, tütünümüz yok.'' dedim. Sally hatırlattı. ''Loren, cipte bir kutu yaprak sigarası bırakmıştı, işe yarar mı?'' Çay ile Gale yaprak sigaralarını açıp tütünü dökmeyi gösterince pek sevindiler. Oturup mutlu mutlu çiğdemeye koyuldular, onlara acıdım. Öylesine ufacık bir şeyle mutlu olabiliyorlardı ki, o gece bizimle kaldılar. Bizim ateşimizde ormanda yakaladıkları fareleri kebap yapıp, öylece bağırsaklarıyla derileriyle yediler. Ortalığı öylesine pis bir koku sarmıştı ki Sally, aman kusacağım geliyor dediyse de neyse ki kendini tuttu, kusmadı. Sonra sordu, sana niçin güneş kuşu diyorlar? Ben de bu soruyu Çayi'ye aktardım. Sıçrayarak ayağa kalktı. Kollarını çırparak, başını oynatarak bir güneş kuşunu taklit etti. Boşimanlar çok usta birer doğa gözlemcisidirler, açıkladım. Ben heyecanlanınca böyle yapıyormuşum da ondan. Hep birden gülüştük. Ertesi sabah birlikte mağaraya gittik, dördümüz. Orada küçük adamlar evlerindeymiş gibi çok rahat hareket ediyorlardı. Fotoğraflarını çektim. Sally de onların resimlerini yaptı. Küçücük elleriyle ayakları ve tıpkı devenin su depo ettiği gibi besin depoladıkları geniş kaba etleri Sally'nin çok ilgisini çekmişti. Gıhal Çayi'ye bir gün önce bizleri su başında nasıl bir durumda yakaladığını çıtlatınca üçümüz çok güldük. Sally neden güldüğümüzü sordu, söyledim, yüzü kızardı. Bu da çok hoşuma gitti. Çünkü genellikle ikimizden yüzü sık sık kızaran o değil, ben oluyordum. Bu arada sözü mağara duvarlarındaki resimlere getirdim. Çayi övünüyordu. Bunları bizim halkımız çizmiştir. Burası ta başlangıçtan beri bizim olan bir yerdir. Bu da beyaz perilerin kralıdır. ''Nerede yaşıyormuş?'' ''Periler ordusuyla ayda yaşar.'' Bu konuda biraz lafladık. Böylelikle perilerin ay ile dünya arasında nasıl uçtuklarını, boşimanlara karşı nasıl iyi davrandıklarını, ama orman şeytanları da bazen beyaz perilerin kılığına girdikleri için çok dikkatli olunması gerektiğini öğrendim. Sordum, ''Beyaz periler insan da oluyorlar mıymış?''
Hayır, olamazlar. Onlar her zaman peridir ve hep ayda ve bu tepelerde yaşamışlardır.
Sen onları hiç gördün mü Çayi?
Dedem onların kralını görmüş.
Peki Çayi, ya bu kuleli yer neresiymiş?
Bu ay sitesi.
Nerede, ayda mı?
Hayır, burada.
Ne, yani bu tepelerde mi diyorsun? Nerede Çayi, bana göstersene. Ben senin kardeşin değil miyim? Senin kabilenden değil miyim? Senin sırların benim sırlarım demek değil mi?
Evet, sen benim kardeşimsin ama sana ay sitesini gösteremem. Orası bir peri sitesidir. Ancak dolunay çıkıp da beyaz periler yeryüzüne indiği zaman site tepelerin altındaki düzlükte dikilir. Sabahleyin de silinir gider. Dedem görmüş onu. Bir kez, yıllar önce ben hiç görmedim.
Peki Çay, ömründe hiç böyle bir site gördün mü? Yüksek yüksek taş duvarlarla donatılmış, yuvarlak taş kuleleri olan böyle bir yer. Yani buralarda, bu tepelerde demiyorum ama başka herhangi bir yerde. Söz gelimi kuzeyde, büyük ırmağın orada veya batıdaki çölde.
Hayır, böyle bir site hiç görmedim ben.
Demek ki büyük Tuz Çölü'nün kuzeyinde de, Zambezi ırmağının güneyinde de böyle kayıp bir site yoktu. Çünkü eğer olsaydı 70 yıldır hiç durmadan dolaşan Çayi mutlaka ona rastlardı. O gece ateşin başında oturmuş yaşlı Boşima'nın anlattıklarını tartışırken Sally'ye dedim ki, herhalde buradan ta 270 mil doğuya kadar gitmiş yaşlı bir Boşiman. Zimbabwe tapınağını görüp çok etkilenmiş ve dönüşünde de mağara duvarına o resmi çizmiş olacak.
İyi ama ya Beyaz Kral, onu nasıl açıklayacaksın?
Doğrusunu bilemiyorum Sal. Belki de elinde bir demet çiçek tutan gerçek bir beyaz kadındı o da. İşte böyle, zeka testlerinde 100 üzerinden 156 puan toplamama, kısacası tam bir dahi olmama karşılık kimi zaman kafam çalışmaz oluveriyor işte. Ertesi sabah iki boş iman Tuz Çölü'nde bıraktıkları ailelerine dönerken kendilerine armağan ettiğimiz değerli hazineleri de birlikte götürdüler. Bunlar bir küçük el baltası, Sally'nin çantasındaki ayna, iki bıçak ve yarım kutu yaprak sigarasıydı. Arkalarına bile dönüp bakmadan Kalahari Çölü'nün sonsuzluğuna dalıp uzaklaşırken bizleri gerçekten de boynu bükük bıraktılar. Helikopter ertesi hafta Bol Kumanya ve Loren'den istemiş olduğum özel donanımı getirdi. Sally ile ikimiz lastik botu yukarıya mağaraya taşıdık. Göl kıyısında sırayla üfleyerek şişirdik, sonra suya indirdik. Bunun yanında kısa bir olta kamışı, bir uzun kamış, bol balık tutma malzemesi de gelmişti. Bir de Loren'den not vardı. Kuzum, ne peşindesin sen? Kum balığı mı yoksa çöl alabalığı mı tutacaksın? Bota binip suya açıldık. Sally kürek çakıyor, ben de oltayı sarkıtıyordum. Ucuna 3 kiloluk bir kurşun ağırlık bağlamıştım. Olta iniyor iniyor bir türlü dibi bulamıyordu. Buranın 120 metre kadar derinlikte olacağını tahmin etmiştim. Yani Sinoya'daki uyuyan göl kadar ama çok daha derindi. 250 metreyi biraz geçiyordu. Hiç kimse bu kadar derine dalamayacağına göre bu gölün dibinde ne var idiyse sonsuza dek öyle kalacaktı anlaşılan. Sally o sonsuz yemyeşil derinliklere baktı. Gözlerinin altında koyu gölgeler vardı. Birden şiddetle ürperdi. Tepeden tırnağa sarsıldı. Gözlerini yemyeşil sulardan güçlükle çekip alırken, ''Aman bir tuhaf oldum. Sanki biri mezarımın üzerinde yürüdü.'' dedi. Ben Misina'yı sararken Sally botun dibine sırt üstü uzanmış, ta yüksekteki tavanı seyrediyordu. Birden, ''Ben şuraya bak, yukarıya şu kaya parçasına bak, dört köşe. Doğal olamaz değil mi? Mutlaka insan elinden çıkmış bu.''
''Belki de.''
''Bak bu mağaranın tepede nereye açıldığını hiç araştırmadık değil mi?'' ''Ben, hadi gidip bakalım. O dört köşe kaya parçası neyin nesiymiş, hadi hemen gidelim.''
''Aman Sally, saat ikiye geldi bile. Oraya gidinceye değin karanlık basar.''
''Olsun, biz de cep fenerlerimizle bakarız.''
Tepelerde bitki örtüsü çok sık ve dikenliydi. Neyse ki yanımda kısa baltam vardı da kendimize yol açabiliyorduk. Deliğin aşağı yukarı konumunu aşağıdan düzlükten saptamıştık. Ama yine de tam iki saat dolandıktan sonra ancak bulabildik onu. Birdenbire ayağımın altında yer açılıverdi. Sally ile birlikte korkuyla geri çekildik. Deliğin kıyısına varmıştık. Tir tir titriyordum. Ucuz kurtulmuştuk, yine de ne olur ne olmaz diye oraya yaklaşmamaya çabalayarak o dört köşe kayayı aradık. Boşluğa sarkmış gibi delikten içeri bakıyorduk. Eğildim ben de baktım. Ta aşağılarda Zümrüt Gölü'nün yüzeyi karanlıklar içinde parlıyordu. Başım dönerek eğildim. Dört köşe taşın yüzeyine dokundum, yokladım. Evet, düzgün bir taş bu Sal. Ama keski izine rastlayamadım. Belki de rüzgarlardan böyle aşınmıştır. Doğruldum, kalktım, dehşet içinde dona kaldım. Sally sanki bir atlama tahtasındaymış gibi taşın üzerinde yürüyordu. Şimdi ayak parmakları ta uca gelmişti. Ağır ağır kollarını kaldırdı. Tıpkı Zümrüt Gölü ilk gördüğü zaman yaptığı gibi öyle kala kaldı. "Sally!" diye bağırmamla birden başını çevirdi. Hafifçe sallandı. Dizlerimin bağı çözülmüştü. "Yapma Sally, sakın yapma." Biliyordum o taşın ağzından içeriye Zümrüt Göl'e dalmak niyetinde olduğunu görüyordum. Tam son anda yetiştim. Onu taşın kıyısından, deliğin ağzından adeta zorla çekip aldım. Birden titremeye, ağlamaya başladı. Ona sımsıkı sarıldım. Çünkü ben de çok korkmuştum. Anlayamadığım bir şeyler olmuştu. Gizem dolu, tedirgin edici bir şeyler. Sonunda Sally'nin hıçkırıkları diner gibi oldu. Yavaşça sordum. Ne oldu Salih, neden yaptın bunu?
Bilmiyorum, başım döndü işte. Kafamın içi uğuldamaya başladı. Bilmiyorum ben, bilemiyorum.
Salih ancak 20 dakika sonra kendini toparlayabildi. Tepeden inmeye başladık. Kampa varmadan hava iyice kararacaktı. Ay neredeyse doğacak Sal. Karanlıkta aşağı inmek istemiyorum. Nasıl olsa ortalık aydınlanır. Bekleyelim biraz. Az önce geçirdiğimiz sarsıntıdan mıdır nedir, birbirimize iyice sokulup uçurumun kıyısına oturduk. Ay ufkun altında koskocaman gümüşü bir parıltıdan ibaretken ağaçların üzerinden şişman, sapsarı ve yüz yuvarlak yükseldi. Ortalığı solgun, yumuşak bir ışığa boğuverdi. Salih'e baktım. Ay aydınlığında yüzü gümüş kurşunisi renk almış ve son derece hüzünlü bir ifadeye bürünmüştü. Hadi gidelim Sal.
Dur bir dakika, öyle güzel ki.
Döndüm ben de ay ışığının gümüşü rengine boğulmuş düzlüğe baktım. Afrika böyledir işte. Pek çok yüzü, pek çok huyu vardır ve ben hepsini de severim. Şimdi burada en büyüleyici görünümlerinden birini gözlerimizin önüne sermekteydi. İkimiz de bir süre büyülenmiş gibi sustuk, sonra birden Salih doğruldu.
Ben, bak ben, şuraya bak.
Sesi heyecandan boğulacak gibiydi. Koluma yapışmış şaşılacak bir güçle beni sarsıyordu. Öteki eliyle de aşağıyı, altımızdaki düzlüğü gösteriyordu.
Bak ben işte orada.
Baktım ama bir şey göremedim. Sonra bir bulmaca çözer gibi yavaş yavaş gözlerimin önünde belirdi. Oradaydı evet. Ta başlangıçtan beri de orada olmalıydı da biz görememiştik.
Görebiliyor musun? Söyle bana, görüyorum de ben. Ay sitesi işte. Boşimanların periler sitesi. Bizim kayıp sitemiz ben. Mutlaka o olmalı.
Belli belirsizdi, pusluydu. Gözlerimi sıkı sıkı kapatıp bir daha açtım, hala oradaydı. Sessiz koruyu kuşatan çifte duvar, gümüş düzlükte geniş simetrik çizgiler, karanlık gölgeli çizgiler, fallos kulelerinin bulunduğu yeri belirleyen koyu renk daireler de oradaydı işte. Duvarların ötesinde ise eski, şimdi yok olmuş, gölün kıyılarına yayılmış, yarım ay biçimindeki aşağı sitenin bal peteği hücreleri. Ay diye fısıldadım, dar açı, temellerin ana çizgilerini belirliyor. Öylesine yerle bir olmuşlar ki, bir ay boyunca üzerlerinde gezinmişiz, yaşamışız da farkına bile varmamışız. Dolunayın ışığı, harabelerin biraz yükselebildiği yerlerin gölgesini vurması için tam gereken ışık.
Fotoğraf?
Evet, o kadar yüksekten ışık dolunay etkisini yaratacak kadar yetersiz ve yumuşak olduğu için bu çizgiler fotoğrafta belirmiş.
Herhalde pek alçaktan göremezdik. Helikopter de çok yükselemediğine göre.
Evet Salih, haklısın. Hem öğle vaktiydi. Geniş açı, güneş, gölgeler tamamen silinmiş olduğu için Loren helikopterden bir şey göremedi. O kadar basit bir açıklamaydı ki bu. Şimdiye dek nasıl aklıma gelmemişti, anlaşılır şey değil. Deha filan da boş laf canım. O zeka testlerini çöpe atmalı.
Ama duvarlar yok ben, kuleler de yok, hiçbir şey yok. Sadece temelleri kalmış. Peki ama ya siteye ne oldu, sitemize ne oldu?
Öğreniriz Sal, meraklanma. Şimdi yine silinip gitmeden hele bir işaretleyelim de. Sırt çantamdan cep fenerimi çıkarıp uzattım. Aramızda çarçabuk basit bir şifre yaptık. Bir kez yakma, bana doğru gel. İki kez benden uzaklaş. Üç kez sola kay. Dört kez sağa kay, daire çizmek, tam üzerindesin demek olacaktı. Ben aşağıya düzlüğe inecektim, Salih de bana tepeden ışıkla işaret verip yol gösterecekti. Önce büyük kuleyi belirleyecektim, sonra dış duvarları çizecektim. Ama elimizi çabuk tutmalıydık, çünkü bu ışığın ne kadar süreceğini kestiremezdik. Aşağıya düzlüğe indim. Bir saat kadar Salih'in tepeden cep lambasıyla verdiği işaretlere uyarak oraya buraya koşturdum. Bir saat sonra site silindi ve ay yükseldikçe yavaş yavaş kayboldu. Gidip Salih'i yukarıdan indirdim. Belime kadar soyunmuş, gömleğimi çıkarıp yırtmış, çalılara, ot kümelerine işaret olarak bağlamıştım. Kampa dönünce kocaman bir ateş yaktık. Bu olayı kutlamak üzere bir viski açtık. Öylesine sevinmiştik ki ve tartışılacak, üzerinde konuşulacak öyle çok konumuz vardı ki geç vakitlere kadar uyuyamadık. Işık fenomenini yeniden bütün ayrıntılarıyla ele aldık, inceledik. İlk gün güneş ışınlarının tatlı su midye kabukları üzerinde yansımasını konuşurken bu sonuca nedenli yaklaştığımız aklıma geldi. Şimdi kabuklar da yeni bir anlam kazanıyorlardı. Hemen oracıkta bir and içtim. Bir daha hayati bir bilimsel önem taşıyan bir kanıtı asla fırlatıp atmayacağım. Sonra yaşlı Boşima'nın öyküsüne döndük. Sally dedi ki, bu da her efsanenin, her halk bilim söylencesinin bir gerçeğe dayandığını kanıtlıyor işte. Biz de gerçekleri görmezlikten gelmeyelim. Kan kardeşim Çay buraya ay sitesi demişti değil mi? Aman tanrım, düşünebiliyor musun Sal? Bir Fenike sitesini kazıp gün ışığına çıkartacağız. Tamamen bizim olacak. Ama ayaklarımızın suya ermesi gece yarısını buldu. Sally birden sormuştu. Ne yapacağız ben? Lawrence Tur ve Santa söyleyecek miyiz? Acaba önce temelde bir küçük kazı yapsak mı Sal? Kendimizi aldatmadığımıza emin olmak için. İyi ama ben ilk ve en önemli kuralı ne de çabuk unuttun. Rastgele kazıya başlamak olur mu hiç? Pek değerli bir şeye zarar verilebilir. Düzenli, örgütlü bir biçimde başlamalıyız. Biliyorum Sal ama elimde değil işte. Minicik bir delikten ne çıkar sanki? Pekala, dediğin gibi olsun ama sadece minicik bir delik. Ben de ilk iş dış duvarda kazıya başlamayı uygun gördüm. Burada herhangi bir şeye zarar verme olasılığımız çok daha azdı. Kazacağımız yerin ana çizgilerini belirledikten sonra gömleğimi çıkarıp işe başladım. Kazacağımız yer çadırlarımızdan ancak 30 metre ötedeydi. Hemen hemen eski duvarın tam üstüne kurmuşuz kampımızı. Kazmamı sallamaya başladım. Artık çıplak gövdemi Sally'ye göstermekten utanmıyordum. Ondan çekinecek bir şeyim kalmamıştı. Kazma kürekle rahatça çalışıyordum. Zemin kumlu yumuşaktı. Çıkardığım toprağı bir muşambanın üzerine alıyordum. Sally de özenle elekten geçiriyor, bir yandan da durmadan konuşuyordu. Öğleyin 1 metre derinlikte, 6 metre boyunda bir hendek kazmıştım bile. Kumlu toprak 50 santim kadar inince yerini yağmurların nemini hala koruyan koyu kırmızımtırak bir çamura bırakmıştı. Biraz dinlenip yemeğimizi yedik. Sally bana uzun uzun baktı, sonra dedi ki, ''Biliyor musun, insan bir kez alışınca senin şu gövden hiç de çirkin gelmiyor.'' Saçlarımın dibine kadar kızardığımı, gözlerimin yaşardığını hissettim. Bir saat kadar daha çalıştım. Birden kazmamın ucuna kara bir şey bulaştı. Hendeğe çömeldim, baktım. Kömür külüydü bu. Demek ki burada eskiden bir ocak vardı. Ama yine de kesin bir şey söylenemezdi. Tarih saptanması için buradan biraz örnek aldık. Şimdi daha dikkatli çalışıyor, kül tabakasını bozmadan ortaya çıkarmaya uğraşıyordum. Bu katman tüm hendek boyunca yayılmıştı. Bir yandan da durmadan not alıyordum. Sally dedi ki, burası bir ocak olamaz, fazla geniş. Böyle rastgele kazma kürekle daha derine inmemiz doğru olmayacak. Ben bir şeyler kırabiliriz. Pekala, hendeğin yarısında kül katmanına dokunmayacağız. Ama öteki yarısına, yani kaya yatağına bir bakalım. Bu yönden çalışmaya başladık. Kül katmanının hemen altında sert kilden bir zemin vardı. Burası doğal değil, insan elinden çıkmış bir temel olabilirdi. Bu arada Sally, ay sitesi kalıntılarında ilk kez bir şey bulmuş oldu. Defteri hala önümde. Hendek bir derinlik, 1 metre 25 santim. Bulunan eşya bir cam boncuk, oval mavi. Çevresi 2,5 milimetre, delik ısıdan hafifçe bozulmuş. Not, 1. düzeyde kül katmanında bulundu. Bu kısa bildiri, sevincimizin sonsuzluğunu dile getiremiyor ki. Birbirimize nasıl sarıldığımızı, nasıl kahkahalar attığımızı. Bulduğumuz şey tipik bir mavi fenike boncuğuydu. Alışverişte para yerine kullanılırdı. Bunu alıp o heriflerin gözlerine sokacağım diyordum. Küçük kazmayı elime aldım. 1 çeyrek saat sonra bir kemik parçası bulduk. Sally sordu. İnsan kemiği mi? Herhalde, bir kadının uyduk kemiğinin başı. Gerisi yanmış. Acaba yamyamlık mı, yoksa ölüleri yakıyorlar mıymış? Hayalin amma da geniş. Bence bu düzeyde ay sitesi yağmaya uğramış, halkı öldürülmüş, duvarları yıkılmış, yerle bir edilmiş olmalı. Vay canına, bir tek boncuk ve bir kemik parçasıyla bu sonuca varırsan gerisini düşünmeli artık. O akşam Peter bizi telsiz aradığında, teşekkürler Peter, çok iyiyiz, her şey yolunda. Hayır, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Lütfen Bay Stuyvesant'a söyle, burada kendisine bildirilecek herhangi bir şey olmadı diyerek telsizi kapattım. Utancımdan Sally'nin yüzüne bakamıyordum. Ama iki gün sonra akşamüstü artık durum gizlenemeyecek hale gelmişti. Çünkü hendekte 2,5 metreye kadar indiğim zaman taştan örülmüş duvar kalıntılarıyla karşılaştım. Hem de çok ustalıkla düzenli yontulmuş taşlardı bunlar. Birbirine öyle sıkı yapıştırılmıştı ki aralarına bir bıçak sırtı giremezdi. Taşlar Zimbabwe'deki taşlardan daha büyüktü. Besbelli büyük bir binanın temeline konulmuştu. Kırmızı kum taşından kesilmişlerdi ve işçilik güçlü ve zengin bir uygarlığın yetiştirdiği duvarcıların elinden çıktıklarını belli ediyordu. O gece yine Larkin ile konuştum. Bay Stuyvesant'a mesajımı ne zaman iletebilirsin Peter? Bugün New York'tan dönmesi gerekiyordu. Akşam telefonla ararım. Lütfen hemen gelmesini söyle. Yani her şeyi olduğu gibi yüzüstü bırakıp sana mı koysun? Güldürme yahu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 80.